Elçi Paulus'un Romalılar 8. bölüm 31 ila 34. ayetler arasındaki şu sözlerine dikkat edin. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları atlayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Hamdolsun eşsiz bir kurtarıcımız var. Onu kurtarıcımız olarak kabul edip ona iman ettiğimiz zaman o sadece günahlarımızı, üzerimizdeki kirli giysiyi alıp götürmez. Ama aynı zamanda bize kendisinin doğruluk giysisini de giydirir. Ve Tanrı'nın seçtiği kimseler olduğumuz için bundan böyle hiç kimse bize karşı bir suçlamada bulunamaz. Ama biraz duralım. Tanrı çocuğu olan bir inanlı günaha düşebilir mi? Evet, düşebilir ve düşüyor da. Peki bu durumda Tanrı çocuğu ne yapmalıdır? Tabii ki günahlarından tövbe etmesi gerekir. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayet. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bize her kötülükten arındıracaktır der. Sizler ve ben Tanrı ile olan ruhsal ilişkimizin dışına çıkarsak gerçekten pek çok şeyi yitirmiş oluruz. Mesela yaşama sevincimizi kaybederiz, yaşam gücümüzü kaybederiz. Böyle bir durumda kurtuluş güvencemizi de kaybedebiliriz. Eminim birçok insan kurtuluşlarının güvencesinden yoksun bir şekilde yaşamaktadır. Çünkü yaşamlarında günah var. Diğer kaybettiğimiz bir şey de Tanrı'ya hizmet edebilme ayrıcalığımızdır. Görüleceği gibi eğer Yeşu Tanrı'nın önünde bir başkâhin olarak duracaksa temiz giysiler giymeliydi. Hamdolsun ki temiz giysileri Tanrı'nın kendisi sağlıyor. Nasıl mı? Lütuf yoluyla. Tapınakta lütuf merhamet kürsüsü denilen bir yer vardı. Bugün de bizim gidebileceğimiz, başvurabileceğimiz bir lütuf kürsümüz var. İsa Mesih günahlarımıza ve yalnız bizim günahlarımıza değil, bütün dünyanın günahları için 1. Yuhanna 2. bölüm 2. ayete göre dünyanın kefaretidir. Yani günahlarımızın bağışlanmasını sağlayan kurbandır. Bizim günahlarımızı bağışlatan kefaretçimiz olan Mesih aynı zamanda bizim lütuf merhamet kürsümüzdür. Ona cesaretle yaklaşabilir, ondan sayısız bereketler alabiliriz. Tanrı'nın İsrail ulusunu seçmesine itirazınız olabilir. Tanrı onları çok cazip oldukları için mi seçti? Hayır. Tanrı seçtiklerini gösterişli ve cazip oldukları için seçmez. Rut da Boaz'a ben niye senin gözünde lütuf buldum diye sormuştu. Ben orada olsaydım Rut'a şöyle cevap verirdim. Bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorsan hemen evine git ve aynaya bak. O zaman Boaz'ın niçin sana aşık olduğunu, niçin sana lütuf gösterdiğini anlarsın. Çünkü hem güzel hem de sevimlisin. Siz de bana bugün aynaya bak demeyin. Çünkü ben aynaya çoktan baktım. Peki ne mi gördüm? Aynaya baktığımda günahlı bir insan. Evet, İsa Mesih'in doğruluk giysisini giymeye ihtiyacı olan zavallı, günahlı bir insan olduğunu gördüm. Zekeriya 3. bölüm 5. ayette ben de Yeşu'nun başına temiz bir sarık sarmalarını söyledim. Başına temiz bir sarık sarıp onu giydirdiler. Rabbin meleği de onun yanında duruyordu der. Burada Yeşu'nun başına sarık sarılması olayı simgelediği şey açısından çok güzeldir. Başkâhinin giysileri arasında başına taktığı sarık da vardı ve bu sarığın üzerinde şu sözler yazılıydı. Rabbe kutsallıktır. Yeşu adındaki bu adamın bir sarığı yoktu çünkü üzerindeki o kirli giysilerle Rabbin önünde zaten kutsal değildi. Ama şimdi ona üzerinde Rabbe kutsallıktır yazılı bir sarık verilir. Gelecekte Tanrı İsrail ulusunu nasıl kullanacaksa şimdiden Yeşu'yu o şekilde kullanmaya başlıyordu. İsa Mesih yeryüzüne ikinci kez gelip imanlar topluluğu olan kilisesini yeryüzünden aldıktan sonra İsrail ulusu yaşanacak büyük sıkıntı döneminde Tanrı'nın yeryüzündeki tanıkları olacak ve Mesih'in bin yıllık egemenliği süresince de İsraillerden iman edenler burada yeryüzünde Tanrı'nın kutsal kahinleri olacaktır. Zekeriya 3. bölüm 6 ve 7. ayetlerde sonra Rabbin meleği Yeşu'yu uyardı. Her şeye egemen Rab diyor ki eğer yollarımda yürür, verdiğim görevleri yerine getirirsen, tapınağımı sen yönetecek, avlularımı sen koruyacaksın. Sana burada duranların arasına katılıp huzuruma çıkma ayrıcalığını vereceğim. Bu ayetleri kolayca yorumlayabiliriz. Zaten okuyunca anlaşılıyor. Yeşu kirli ve pasaklı bir adamdı ama lütuf ve merhamet dolu Tanrı'nın kurtuluş planı sonucunda temizlendi ve yepyeni bir insan oldu. Yeşu kurtulmasına kurtulmuştu ama Tanrı onu şu sözlerle uyarıyor. Eğer kullanılmak, benim elimde bir işe yaramak istiyorsan kendini temiz tutmalısın. Benim yollarımda yürümeli, yaptığın bütün şeylerde sözümü dinlemelisin. Tanrı'nın bu sözleri sadece Yeşua değil ama tüm İsrail ulusuna söylenmektedir. Ve bugün yaşayan bizlere de aynı sözler söylenir. İsa Mesih Yuhanna 14. bölüm 15. ayette "Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz." diyor. Bazı insanlar Tanrı'nın lütfuyla kurtulduklarından dolayı istedikleri şekilde yaşayabileceğini düşünüyor. Sevgili dostum, böyle bir şey yok. Eğer istediğin gibi yaşamak istiyorsan o zaman dönüp inandıklarına bakman gerekir. Eğer kurtulmuş biriysen, seni seven ve senin uğrunda canını feda eden kişinin yapmanı istemediği şeyleri yapmazsın. Çünkü iman yoluyla, lütufla kurtulan bir kimse günahın Tanrı'yı üzdüğünü ve onun bütün günahlardan nefret ettiğini çok iyi bilir. Bu nedenle bu kişi yaşamına dikkat eder ve Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam yaşamaya da gayret gösterir. Bunun tersi anlaşılmaz. İmanlıyız, kurtulduk, artık istediğimiz gibi yaşayabiliriz deme özgürlüğümüz yok. Şimdi Filiz'le ilgili bir görüme geldik. Zekeriya 3. bölüm 8. ayet. Ey başkâhin Yeşu, sen ve önünde oturan kâhin arkadaşların dinleyin. Çünkü onlar gelecek olayların ön bildirisidir. Dal adındaki kulumu ortaya çıkartıyorum. Dal adındaki kulum ya da kulum Filiz, eski antlaşmada Rab İsa Mesih'i resimleyen çok güzel görüntülerden bir tanesidir. Filiz sözcüğü, Mesih sözcüğü ile iniltili bir sözcüktür. Yeşaya peygamber Mesih'in yeryüzüne birinci gelişiyle ilgili yaptığı ön bildiride bu tanımlamayı kullanır. Yeşaya 11. bölüm 11. ayette "O gün Rab Asur'dan, Mısır, Patros, Kuş, Elam, Şinar, Hama ve deniz kıyılarından halkının sağ kalanlarını kurtarmak için ikinci kez elini uzatacak" der. Yeremya peygamber de Mesih'in yeryüzüne bir kral olarak gelişi bağlamında bu aynı tanımlamayı kullanarak Yeremya 23. bölüm 5. ayette şöyle der. İşte Davut için doğru bir dal çıkartacağım, günler geliyor diyor Rab. Bu kral bilgece egemenlik sürecek, ülkede adil ve doğru olanı yapacak. Şimdi büyük kâhin Yeşu, sen ve senin önünde oturmakta olan arkadaşların dinleyin der Tanrı. Tanrı burada Yeşu'ya ve yanında bulunan arkadaşlarına seslenmektedir. Peki onlara ne diyor? Herhalde şunları söyleyecek. Yeşu, senin ve aynı görevde bulunan arkadaşlarının bu görevlerinizi bırakmanızı istemiyorum. Ayrıca bu görevleri ortadan kaldırmak da istemiyorum. Çünkü sizin de bir amacım var. Sen benim işimi tam olarak yerine getirecek olan Mesih'i simgeliyorsun. O sürgün olarak ortaya çıktığı zaman kahinlik görevini aklın alamayacağı bir yüceliğe çıkartılacaktır. Zekeriya 3. bölüm 9. ayette Yeşu'nun önüne koyduğum taşa bakın. O tek taşın 7 gözü var. Onun üzerine bir yazıt koyacağım diyor. Her şeye egemen Rab. Bir günde bu ülkenin günahını kaldıracağım. Burada geçen taş sözcüğü aynı zamanda Daniel peygamberin gördüğü büyük heykel görümündeki taştır. Daniel 2. bölüm 34 ve 35. ayetlerde sen bakıyordun ki bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirden, kilden ayaklarına çarparak onları paramparça etti. Demir, kil, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı. Yazın harman yerindeki saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgar çıktı. Hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpan taşsa büyük bir dağ oldu, bütün dünyayı doldurdu. Üzerinde 7 gözü olan tek taştan bahsedilir. 7 sayısı mükemmellik değil, tamlık sayısıdır. 7 göz Mesih'in her şeyi tam olarak bildiğini, onun tanrısal bilgeliğinin olduğunu göstermektedir. Yeni antlaşmada Koleseliler 2. bölüm 3. ayette Mesih şu sözlerle tanımlanır. Tanrı'nın sırrını yani bilgenin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar. Yine 1. Korintliler 1. bölüm 30. ayette ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu der. Ve bir günde o memleketin fesadını ortadan kaldıracağım der eski çevirde. Bu sözler günümüzde gerçekleşmiş midir? Hayır. Henüz gerçekleşmediğini kesinlikle söyleyebilirim ama gelecekte bir gün bu sözler gerçekleşecek. Rab İsa Mesih geldiğinde İsrail ulusunun suçunu bir günde ortadan kaldıracaktır. Zekeriya 3. bölüm 10. ayette o gün her biriniz komşusunu asmasının incir ağacının altında oturmaya çağıracak. Böyle diyor her şeye egemen Rab der. Bu ayette geçen o gün sözcüğü Rabbin günü yani Rabbin yeryüzüne geleceği gün demektir. Sizler her biri komşusunu asma altına ve incir altına çağıracak sözü de onların o günde barış ve mutluluk içinde yaşayacaklarını göstermektedir. Zekeriya 4. bölümde Zekeriya peygamberin gördüğü görümlerin 7.sine geliriz. Onun görmüş olduğu görümleri anımsayacak olursak bu görümlerde belirli bir mesajın verilmek istendiğini de görürüz. Bu görümleri şöyle sıralayabiliriz. İlk olarak Mersin ağaçları altındaki at sürücüleri vardır. İkincisi 4 boynuz, üçüncüsü 4 demirci, dördüncüsü elinde ölçme ipi bulunan adam, beşincisi Yeşu ile şeytan, altıncısı Filiz ve üzerinde 7 göz olan taş ki bu görümlerin ilk dördü Babil tutsaklığı ve zulmünden kurtuluşunu simgeler. Bu görümler aynı zamanda İsrail ulusunun bugün olduğu gibi dünyanın her bir tarafına dağıldığı ve Rab İsa'nın onları toplayıp yeniden İsrail topraklarına geri getireceği gelecekteki zamanları da öngörmektedir. 5. ve 6. görümler yürekte yaşanan kurtuluşu simgelemektedir. Kirli elbiseler giyen ve kendisine Tanrı tarafından yeni ve temiz elbiseler verilen başkâhin Yeşu, belirli bir amaç için ülkeye getirilen ancak yaşamlarındaki günah yüzünden hiçbir işe yaramayacak insanlarla ilgili gerçekleri dile getirmektedir. Bu kişilerin temizlenmesi gerekir. Bunlar kendi kendilerini temizleyemezler. Temizleyemedikleri gibi bağlı bulundukları din onların günahını temizleyemeyecektir. Temizlenme kendilerinin dışında olan bir yerden gelmeliydi. Tanrı'nın Yeşaya peygamber aracılığıyla söylediği şu sözlere dikkat edin. Yeşaya 1. bölüm 18. ayet. Rab diyor ki, gelin şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa kar gibi akbak olacaksınız. Elleriniz kızmız böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi bembeyaz olacak. Aynı şekilde 1. Petrus 1. bölüm 19. ayette kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz der. Kurtuluşu temizlenmeyi sağlayan Rabbin kendisidir. Temizlenme kurtuluşla aynıdır. Günahlarından temizlenen insan günahlarından kurtulmuş ve özgür olmuştur. Tanrı sözü Titus 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde şöyle söyler. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı. Başkâhin Yeşu şimdi artık temizlendiğinden ruhsal hizmet için hazır olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama hayır, Yeşu henüz hazır değildi. Böylece bir sonraki görüme Yeşu'nun kahinlik görevini nasıl yerine getirebildiğini açıklayan Altın Şam'dan görümüne gelmiş oluyoruz. Şam'dan ve iki zeytin ağacıyla ilgili bir görümdür bu. Zekeriya 4. bölüm 1. ayette benimle konuşan melek yine geldi ve uykudan uyandırır gibi beni uyandırdı der. Zekeriya peygamberin bu görümleri uyanıkken gördüğünü burada bir kez daha tekrarlamak isterim. Zaten tam bu noktaya kadar Zekeriya birbirinden çarpıcı 6 görüm görmüştü. Hem akşam vardiyasında hem de gece vardiyasında çalışır gibiydi. Bu nedenle dinlenmeye ihtiyacı vardı. 6. görümden sonra Zekeriya uyuklamaya başladı. Bunun üzerine bir melek onu uyandırmaya geldi. Çünkü göreceği yeni bir görüm vardı. Görümü tüm ayrıntılarıyla görebilmesi için uyanık olması gerekiyordu. Zekeriya 4. bölüm 2. ayette ne görüyorsun diye sordu. Som altın bir kandillik görüyorum diye yanıtladı. Tepesinde zeytinyağı için bir tas, üzerinde 7 kandil, kandillerde 7'şer oluk var, diyor. Burada 7 kandilli Şam'dan İsrailoğullarının toplanma çadırının, daha sonra da tapınağın kutsal yer denilen yerinde bulunan Şam'dan'a işaret eder. Bu 7 kandilli Şam'dan bugün de İsrail ulusunu simgeleyen en tanınmış sembollerden birisidir. Kutsal kitapta İsrail ulusunu simgeleyen diğer sembollerde bulunur. Örneğin yanıp tükenmeyen çalı, asma, zeytin ağacı ve bunun gibi diğer semboller. 7 kandilli bu altın şamdan önce toplanma çadırında sonra da Yeruşalim'de tapınakta bulunan eşyaların en gösterişlisiydi. Som altından elle yapılmıştı. Usta olan Beselel buna en başta biçim veren, ortaya çıkartan kişiydi. Şamdandan sorumlu olan kişi başkâhinin kendisiydi. Şamdandaki kandilleri o yakar, kandillikteki yağı sürekli olarak dolu tutardı. Kandillerden akan yağları, mumları temizlemek de onun işiydi. Vahiy kitabında büyük başkâhinimiz olan Rab İsa Mesih'i Anadolu'nun batısındaki 7 kiliseyi temsil eden şamdanların ortasında gezerken görürüz. Orada Rab İsa onları eğer tövbe etmezlerse gelip şamdanlarını ortadan kaldıracağını söyleyerek uyarıyordu. Rabbimiz Tanrı sözüne göre yaşamayan kiliseleri kesip attığı gibi bugün de Tanrı sözünden uzak ve günah içinde yaşayan kiliseleri kesip atacaktır. Ve burada Zekeriya peygamberin görümündeki görüntü gelecekte Tanrı'nın bu dünyadaki bir tanığı olacak 7 kandilli Şam'dan ile simgelenen İsrail ulusudur. Ayetten tepesinde kendi yağ kabı olduğunu görüyoruz. Burada sözü edilen yağ kabı Musa peygambere bu Şamların nasıl olacağı yönünde verilen ilk talimatta bulunmayan bir şeydir. Bu yağ kabı 7 kandilin üzerinde bir seviyeye yerleştirilir ve yukarıdan akan kandillere sürekli yakıt sağlardı. Bu görümdeki en önemli faktörlerden birisinin burada sözü edilen yağ olduğunu söyleyebilirim. Şam'dan Mesih'i simgeler. İçinde yağ bulunan kandiller kutsal ruhu simgeler. Kutsal ruhu simgeleyen şamdandaki yağdan daha güzel bir görüntüyü zor görürüz. Gerçekten de yağ kutsal kitaptaki en belirgin tanımlanan sembollerden bir tanesidir ve kutsal ruhun bir sembolüdür. Yağ kutsal ruhu simgelerken kandillerden yayılan ışık İsa Mesih'i simgelemektedir. Çünkü dünyanın ışığı İsa Mesih'tir. Yedi kandilli bu şamdan tapınaktaki Mesih'i simgeleyen eşyalar arasında belki de en karmaşık olanıdır. Şamdanın ölçüleri belirli değildir. Çünkü Tanrı'nın doluluğunun ölçülerini belirleyemeyiz. Rab İsa Mesih yeryüzünden ayrılmaya hazırlanırken öğrencilerine kutsal ruhu göndereceğini söyleyerek Yuhanna 16. bölüm 13 ve 14. ayetlerde şunları söyledi. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. İşte bizler de bu sözleri gözümüzün önünde tutarak şamlara bakmalıyız. Şamdan üzerindeki kandillerde yanan ışığın parıltısıyla güzel bir görünüm alır ve bu ışık şamların güzelliğinin ve çekiciliğinin olduğu gibi görünmesini sağlardı. Aynı bunun gibi kutsal ruh da kendisinden söz etmez ama Rab İsa Mesih'in güzelliğini ve yüceliğini açıklar. Zekeriya 4. bölüm 3. ayette ayrıca kandilliğin yanında bir zeytinyağı tasının sağında öbürü solunda iki zeytin ağacı da var der. Buradaki iki zeytin ağacının neyi simgelediği Zekeriya peygamberin günlerinde ortaya çıkmıştır. Davut'un soyundan gelen bir kral olan Zerubbabel bu iki zeytin ağacından birisiydi. Diğer zeytin ağacı da başkâhin olan Yeşu'ydu. Tanrı bu ikisi aracılığıyla İsrail ulusuna yeniden ışık getirecek ve onları tüm dünyaya ışık yapacaktı. Daha önce de söylediğim gibi zeytinyağı ki bu İbranice'de altın yağı olarak da söylenir, kutsal ruhu simgeler. Bu peygamberlik aynı zamanda gelecek içinde yani dünyanın sonlarına doğru yaşanacak büyük sıkıntı dönemi içinde yapılmış bir peygamberliği oluşturmaktadır. Bunun böyle olduğunu Vahiy kitabında açıkça görüyoruz. Vahiy 11. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle yazar. İki tanığıma güç vereceğim. Çul giysiler içinde 1260 gün peygamberlik edecekler. Bunlar yeryüzünün Rabbi önünde duran iki zeytin ağacıyla iki kandilliktir der. O büyük sıkıntı döneminde Antikrist yani şeytanın gücüyle desteklenen Mesih karşıtı iki kişi dışında yeryüzünde her tanığın ağzını kapayacaktır. Çünkü bu dönemde Tanrı kısa bir sürede olsa elini yeryüzünden çekecektir. Evet, Mesih karşıtı olacak kişi bu ikisi dışında Tanrı'yı tanıyan, ona iman eden bütün tanıkların ağzını kapayacak ve onları konuşturmayacaktır. Tanrı her şeyin iki tanığın sözüyle belirlenmesi gerektiğini kutsal kitapta çeşitli ilişkilerde belirtmiştir. Tanrı aynı zamanda bu dünyada kendisini hiçbir zaman tanıksız bırakmayacağına da söz verir. Evet, bu sıkıntı döneminde Tanrı için tanıklık yapacak olan iki kişi bulunacaktır. Bu iki kişinin kimler olduğu konusunda çeşitli spekülasyonlar olabilir. Bunlardan birisi İlyas peygamber olabilir ama diğeri Hanok mudur, Musa mıdır, Vaftizci Yahya mı yoksa başka birisi mi olur bilmiyoruz. Bu iki tanığın kimler olacağı burada pek o kadar önemli değil. Önemli olan Tanrı'nın kendisine tanıklık edecek iki kişinin o dönemde yeryüzünde var olacağı ve onların kutsal ruhun gücüyle konuşacak olmalarıdır. Evet, bu iki kişi Tanrı'nın yeryüzündeki tanıkları olacaklar. Tanrı Zerubbabel ve Yeşu'yu Zekeriya peygamberin günlerinde kullandığı gibi gelecekte bir günde de kendisine iki tanık çıkaracak ve bu tanıklar tüm yeryüzünde kendilerinden başka hiçbir tanığın bulunmadığı günlerde Tanrı için tanıklık edeceklerdir. Zekeriya peygamberin gördüğü bu görümlerin her birinin bütün bir hikayenin parçaları olduğunu burada bir kez daha söylemek isterim. Bütün bu görümleri bir araya getirip birleştirdiğimizde çok güzel ve tam bir görüntüyü elde ederiz. Tanrı bu görümleri Babil'deki tutsaklıktan geri dönen Yahudileri güçlendirmek ve yeniden gayrete getirmek amacıyla verir. İsrailoğulları 70 yıla yakın bir süre boyunca Babil'de tutsak yaşadıktan sonra şimdi artık İsrail topraklarına geri dönmüşlerdi. Tanrı onlara açıkça başlarından geçen bütün bu olayları kendi amacı ve tasarısı doğrultusunda yaşadıklarını belirtir. Şimdi İsrail topraklarına geri döndüler. Bundan böyle onların günahlarından temizlenmesi ve tekrar Tanrı'nın etkin tanıkları olabilmesi için Tanrı'yla doğru bir ruhsal ilişkiye getirilmeleri gerekiyordu. Zekeriya peygamberin gördüğü bu görümler geçmişte İsrail topraklarında gerçekleşmiş olmakla birlikte gelecekte de gerçekleşecek çok önemli peygamberlikleri barındırmaktadır. Bu ön bildirilerin hepsi tam olarak Tanrı'nın Yahudi ulusunu dünyanın dört bir köşesinden toplayıp İsrail topraklarına geri getirdiği zaman başlayacak olan bin yıllık egemenlik döneminde gerçekleşecektir. Tanrı o günde Yahudi ulusunu günahlarından temizleyecektir. Bu da Yahudi ulusunun Tanrı'ya döneceğini işaret eder. Zekeriya kitabının 13. bölümünde ileride görebileceğimiz gibi Davut'un soyundan gelenlerin ve Yeruşalim'de oturanların yıkanıp temizlenebilmeleri için Tanrı'nın onlara bir çeşme açacağını bildirmektedir. Yahudi ulusu bu çeşmenin suyuyla yıkanıp temizlendikten sonra tüm dünyaya ışık olabilecektir. Yani Yahudi ulusu günahlarından tövbe edecek ve Rab'be dönecektir. O zaman da Rab'be uygun, yaraşır bir şekilde yaşayacaklar. Doğruluğu ve adaleti sevecekler, Rab'bin sevgisi ve barışı içinde yaşayacaklardır. Böylece dünyada ışık olacaklar. Zaten Tanrı'nın başlangıçta onlar için belirlediği amaç da buydu. Yahudi ulusu tüm dünyaya ışık saçan bir ulus olacaktır. Yasanın tekrarında bakın hangi çarpıcı sözleri okuruz. Yasanın tekrarı 32. bölüm 8. ayet. Yüceler yücesi uluslara paylarına düşeni verip insanları böldüğünde ulusların sınırlarını İsrailoğullarının sayısına göre belirledi diyor. Peki Tanrı dünya uluslarının sayısını niçin İsrailoğullarının sayısıyla orantılı bir şekilde belirledi? Bunun nedeni açıktır. Tanrı Yahudi ulusunun kendisi için bir tanık olmasını istedi. Onların yaşayışları, tutumları, düşünceleri ve insanlara karşı bakış açıları Rab'be yakışır olacaktır. İsrail toprakları stratejik ve siyasi açıdan dünyanın en duyarlı toprakları olmalıdır. Bunun böyle olmasını Tanrı'nın kendisi seçmiş ve belirlemiştir. O burayı 3 büyük kıtanın, Afrika, Asya ve Avrupa'nın birleştiği yer olduğu için seçti. Bütün bu 3 kıtanın kesiştiği yer orasıdır. Dünyanın başka hiçbir yerinde böylesine hassas, böylesine uluslararası sorunlara yol açabilecek bir yer yok. O toprakların böylesine sorunlar yaratan bir yer olması Tanrı'nın isteği olmuş olabilir. Tanrı sözünün duyurulacağı bir merkez oluncaya kadar da bu topraklar sorun ve antlaşmazlık yaratmaya devam edecektir. Hezekiel 5. bölüm 5. ayette şu sözleri okuruz. Egemen Rab diyor ki, bu Yeruşalim'i ulusların ortasına yerleştirdim, çevresini ülkelerle kuşattım. Neden böyle olmuştur? Çevresindekilerine tanıklık etsin diye. Ve o gelecekteki günde tüm İsrailoğulları dünyanın her bir köşesinde diğer uluslara birer tanık olacak ve onlara gerçek ve yaşayan Tanrı'yı anlatacaktır. Yahudi ulusunu simgeleyen sembollerden en popüler olanının 7 kandilli şamdan olması ilginçtir. İsrail'e giderseniz orada incir ağacı, asma veya zeytin ağacı sembollerini hemen hemen görmezsiniz. Ama gittiğiniz her yerde, her evde Yahudilerin menora dedikleri bu 7 kandilli şamdanı göreceğinizi söyleyebilirim. İsrail devletinin kuruluşunun 25. yılı kutlamalarını seyrettiğinizde menora sembolünü her yerde görmenin mümkün olduğunu görürsünüz. Nasıl ki ulusal bayramlarda her yere bayraklar ve o ülkenin kurtarıcısının resimleri asılıyorsa, Yahudiler de bu tür ulusal kutlamalarda kendi bayraklarını ve ulusunu simgeleyen bu 7 kandilli şamdan figürünü her yere asar. Evet, gün gelecek ve bütün İsrail ulusu Tanrı'nın istediği ve onlardan beklediği gibi gerçek bir tanık olacaktır. Çünkü o zaman bu ulus Rab'be dönecektir. Mesih İsa'yı Rableri ve kurtarıcıları olarak kabul edecekler. İsrail geçmişte görevini yerine getirmedi. Bugün de inanlılar topluluğu olan kilise kendisine verilen görevi yerine getirememektedir. Her ne kadar İsa Mesih kurtuluş müjdesini dünyanın tüm uluslarına duyurmamızı emrediyorsa da bugün dünyada hiçbir tanık, inanlı bulunmayan pek çok ulus var. İncil'in hiç gitmediği bazı yerlere radyo aracılığıyla ulaşılabildiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Dünyanın her yerine çeşitli yollarla, radyo, televizyon ve basılı yayınlarla Rab'bin kurtarış haberinin yayılmasını duymak beni doğrusu sevindirir. Birçok yerden radyo aracılığıyla Rab'bin müjdesinin duyulduğundan haber alıyoruz. Dostum, bizler iman yoluyla lütufla kurtulduk ve bu kurtuluş müjdesini diğer insanlara hem sözlerimizle hem de yaşam biçimimizle bildirmemiz Rabbimizin buyruğudur. Gelecekte Yahudi ulusu dünyanın her bir tarafında Tanrı'nın birer canlı tanığı olacak ve Tanrı'nın sözlerini Yeruşalim'den bütün dünyaya yayacaktır. Yeşaya peygamber bunu Yeşaya 2. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle ifade eder. Rabbin tapınağının kurulduğu dağ, son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek ulusların hepsi. Birçok halk gelecek. Haydi Rabbin dağına, Yakup'un tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin. Biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon'dan, Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak diyor.